Ayrım 5. 4. Bölüm. Abdülaziz'e veda. Sadrazamlıktan azledilmek Mithat Paşa'ya çok iyi geldi. Konağı kapandı. Dışarıya çıkmak hiç içinden gelmiyordu. Devlet işlerinin dışında ilk kez gürültüsüz, patırtısız, dedikodusuz, sakin günler geçiriyordu. Şehriban'la evlendiğinden beri hiç onunla dilediği gibi tatlı bir yaşamları olmamıştı. Bağdat'taki yaşam temposu buna hiç el vermemişti. Orada devlet işlerinden başını kaşıyacak zamanı kalmıyordu. Şimdi ise her şeyden uzak, yaşamının bilançosunu yapıyor ve oğlu Ali Haydar'la da ilgileniyordu. Oğlu ne olacaktı acaba büyüyünce? Onun medrese eğitimi görmesinden yana değildi. Kendisi doğru dürüst okuyamamış olmanın acısını çekmişti. Ama onun çocukluğunun koşulları başka türlüsüne elverişli değildi. Mithat kendi kendini yetiştirmişti. Ali Haydar ise yabancı dil öğrenmeli, Sultanı denilen lisede okumalıydı. Çocuğunu kendi istediği gibi yetiştirme olanakları olacak mıydı acaba? Oğlunun büyüdüğünü görebilecek miydi? 35 yaşında Avrupa ülkesinde 6 ay kaldığı zaman neler görmüş, neler öğrenmişti? Oğlunun da Avrupa'da gördüğü okullar gibi bir yerde okumasını ne kadar isterdi. Ama nerede Şimdi kendi evini geçindirecek parası bile yoktu. Azledilmişti. Yani, görevinden kovulmuştu. Kendisine 20 bin kuruş azil maaşı bağlanmış. Onunla kıt kanaat idare ediyordu. Oysa ailesine ve yakınlarına karşı büyük sorumlulukları vardı. Kendi kendine, ne olacak bu memleketin hali, diye soruyordu. Abdülmecit öldüğü sıralarda devletin iç ve dış borçlarının tutarı 25 milyon liraydı. Abdülaziz kendi saltanat döneminde bu borçların tutarını 250 milyon liraya yükseltmişti. Mahmut Nedim Paşa gibi sadrazamların bu hiç umurunda mıydı? Uruklarda da hiçbir umut ışığı belirmiyordu. Ne yapabilirdi ki? Zaman zaman arabasına binip İstanbul surlarının dışında uzun gezintilere çıkıyor. Bazen de ailesini arabayla Sarıyer'deki sulara götürüyordu. Çırçır, Sultan suyu, Hünkar suyu. Bazen oralardan da Belgrad ormanlarına uzandıkları oluyordu. Havalar elverişli olmazsa evde bol bol kitap okuyordu. Son yıllarda okumaya pek zaman ayıramamıştı. Şimdi onun acısını çıkarıyordu. Ama ne yazık ki, bu durgun hava 8 aydan fazla sürmedi. 1873 Nisan'ında Abdülaziz her nedense yine bir sadrazam değişikliği yaparak Şirvanizade Rüştü Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. O da Mithat Paşa'dan adliye nazırlığını kabul etmesini istedi. Paşa'nın yüzü tutmadı. Hayır diyemedi ve hükümette görev aldı. Ama bu nazırlık dönemi 6 ayı bile bulmadı. Bir gün Mithat Paşa erkenden konağa döndü. Eşi Naime Hanım, hayrola paşam, dedi. Bu kadar erken. Ne oldu yine? Azil mi edildiniz yoksa? Evet Naime, yine azledildim. Anlatayım. Biliyorsun işler kötü gidiyor. Biz de son günlerde sadrazam konağında toplanıp ne yapabileceğimizi görüşüyorduk. Maksadımız mali duruma nasıl çare bulunacağım tartışmaktı. Bunun için de bazı yeni kanun ve nizamların hazırlanacağını düşündük. Arkadaşlar bu konuda benden bir rapor istediler. Yazdım. Sağ olsun Rüştü Paşa ertesi günü huzura kabul edilmiş. Laf arasında da benim böyle bir rapor hazırladığımı ağzından kaçırmış. Vay! Sen misin bunu söyleyen? Zat-ı şahane! O Mithat'ın hala aklı başına gelmedi mi? Demiş. Zaten mabeyinin varidatını kısmaya kalktığı için kendisini azletmiştim. Şimdi yine bizim varidatımızla, masraflarımızla uğraşmaya kalkıyor. Onun üzerine ne vazife? Adliye nazını diye getirdik. Yine burnunu her yere sokmaya kalktı. Kendisini hemen azlediyorum. Rüştü Paşa, aman hünkârım, demiş. Yazık olur paşaya. Selanik valiliği boş. Müsaade ederseniz kendisini oraya gönderelim. Sultan biraz yumuşar gibi olmuş. Pekala, demiş. Buradan uzaklaşsın da, nereye giderse gitsin. Gözüm görmesin. Ne yapalım? Kötü bir şey olmasın da. Hep birlikte mi gideriz? Hayır efendim. Nasıl hep birlikte gidebiliriz? Ali Haydar daha 1,5 yaşında var. Yok. Şehriban'ı nasıl götürürüm? Hele ben bir gidip duruma bakayım da. İleride bir karar veririz. Bakarsınız. Bir ay dolmadan beni geri çağırtırlar. Gerçekten de öyle oldu. Mithat Paşa'nın Selanik valiliği 3 ay sürdü. Sürmedi. Yine azledildi. Paşa'nın düşmanları onun Selanik'te yaptıklarını, başarılarını kıskandılar ve yine görevden aldırttılar. Ondan sonra 1,5 yıl Mithat Paşa boşta kaldı. Kendisini hiç arayan soran olmadı. O da çiftçilik yapmaya karar verdi. Topkapı'da büyük bir arazi satın aldı. O tür işleri hem aklı eriyordu, hem de merakı vardı. Arazinin içinde ufak bir ev, bir bekçi kulübesi ve depo yaptırdı. Baharda işe koyuldu. Toprağı sürdürdü. Ekin ekti ve gerçek bir çiftçi gibi orada çalışmaya başladı. Güzel havalarda çiftlikte kaldığı da oluyordu. Ama yine olmadı. 1875 Nisan'ında Paşa'yı göreve çağırdılar. Yine Adliye Nazırlığına gelmesi istendi. Yine yüzü tutmadı. Yine hayır olmaz. Ben artık çiftçilik yapıyorum diyemedi. Ve çiftini çubuğunu feda edip Devlet-i Aliye'yi Osmaniye'yi kurtarmak için Heyet-i Vükela'ya katıldı. Bu kez sadaret koltuğunda Esat Paşa oturuyordu. Yeni sadrazam Abdülaziz'e hiç karşı koymadan her şeye, baş üstüne sultanım diyen bir kişiydi. Padişah onu da beğenmedi ve Mahmut Nedim Paşa'yı yine sadrazamlığa getirdi. Yani bunca dalavereleri ortaya çıkmış ve Heyet-i Vükela tarafından suçlu görülerek yürüttüğü 100 bin lirayı ödemeye mahkum olmuş Mahmut Nedim Paşa yine sadrazam olmuştu. O hükümette de adliye nazım olarak Mithat Paşa bulunacaktı. Olur mu böyle bir şey? Olmazdı elbette. Mithat Paşa bastı istifayı. Yine boşta kaldı. Bu kez mevsim kıştı. Topkapı'daki çiftliğine de gidemezdi. Çırpıcı Çayırında bir ev kiralamıştı. Oraya yerleşti. Bereket ev çok şenlikliydi. Şehriban ikinci çocuğunu bekliyordu. Bu kez de bir kız doğurdu. Adını Vesime koydular. İşte tam o sıralarda Mahmut Nedim Paşa yeniden azledildi. Hem de kesin kes. Çünkü mali durum felaketti. Buna çare bulmak için sadrazam sarraflardan borç para sağlamaya kalkmış ve Mabey'in-i Hümayun'a açıktan 1 milyon lira verilmesini kararlaştırmıştı. Bu para Abdülaziz'in kasasına gidecekti. Bu amaçla Zarifi Bezirgan adında bir tefeciden borç bulunmuş ve padişah bu adama bir senet vermişti. Bu olay duyulunca Mahmut Nedim Paşa'nın ne tür dalavereler çevirdiği biraz daha anlaşıldı. Öte yandan Rumeli'de ayaklanmalar genişliyor. Devlet buralara asker gönderemiyor. Bulgarlar İslam köylerini basarak adam öldürüyorlar ve her şeyi yağma ediyorlardı. Buralarda yaşayanlar da akın akın İstanbul'a geliyorlardı. İstanbul medreselerinde okuyan gençlerin birçoğu Rumeli göçmeniydi. Onlar bu feci durumu görünce heyecana kapıldılar ve medreselerde toplanarak ne olacak bunun sonu diye baş kaldırdılar. Bu öğrenci olayları yayıldı ve gençler toplu halde sokaklara döküldüler. Gençlerin bu gösterilerine Talebe-i Ulum Nümayişi dendi. Din öğrencileri Fatih'ten, Süleymaniye'den ve Beyoğlu'ndan kalkıp toplu halde Baba Ali'ye yürüdüler. Mahmut Nedim Paşa İran sefaretine sığındı. Padişah paniğe kapıldı. Bu bir ayaklanma niteliğindeydi. Abdülaziz'in ilk işi sadrazamı azletmek oldu. Bu kez de Ruslar kıyamet kopardılar. Çünkü Rus büyükelçisi Ignatiev sadrazamın yakın dostuydu. O giderse ülkede güvenlik kalmaz. Hristiyanlığı parçalarlar diye söylentiler çıkarttı. Ruslar kendilerini korumak için elçiliğin çevresini 100 kadar Hırvat askeriyle kuşattılar. Bu durumda Abdülaziz Mahmut Nedim Paşa'yı azlederek yerine mütercim Rüştü Paşa'yı getirdi. Rüştü Paşa da Mithat Paşa'yı yeniden göreve çağırdı. Ortalık kaynıyor. Belki de devlet çöküyordu. Mithat Paşa böyle bir durumda görevden kaçamazdı. Bu kez de Meclis-i Ali temsilcisi olarak kabineye girdi. O günlerde Pertemyal Valide Sultan da Mahmud Nedim Paşa'nın beceriksizliğini anlamış ve telaşa kapılmıştı. Abdülaziz ise annesini bile dinlemiyor. Hep kafasının dikine gidiyordu. Pertemyal Sultan, kızlar ağası Cevher Ağa'yı çağırtıp şöyle dedi. Cevher Ağa, sana çok gizli bir vazife vereceğim. Gidip Mithat Paşa'yı bulup konuşacaksın. Devlet-i Aliye'nin durumunu düzeltmek için ne düşündüğünü soracaksın. Bana açık açık söylesin. Belki el birliğiyle bir çare bulabiliriz. Cevher Ağa Valide Sultan'ın çok güvendiği bir ağaydı. Hiç kimseye bir şey söylemeden Mithat Paşa'yı Topkapı'daki çiftliğinde buldu ve kendisine Valide Sultan selam etti, dedi. Halktaki bu galeyanı nasıl yatıştırılabileceği konusunda düşüncelerinizi istiyor. Sizi Kadıköy'ündeki bağına davet ediyor. Gidip kendisini görseniz faydalı olur. Mithat Paşa da Cevher Ağa'ya, Ağa Hazretleri, dedi. Ben şimdiye kadar pek çok layıha takdim ettim. Bir işe yaramadı. Ama yine bir bakayım. Valide Sultan benden ne istiyor? Mithat Paşa hemen arabayla Sirkeci'ye indi. Oradan da bir kayık tutarak Kadıköy'üne geçti. Valide Sultan'ın bağını arayıp buldu. Paşa'nın geldiğini kendisine bildirdiler. O da paşayı kabul etti ve düşündüklerini açıkladı. Mithat Paşa, Valide Sultan Hazretleri, dedi. Ben deniz bu konuda çok şeyler tavsiye ettim. Hiçbirine itibar olunmadı. Ortalık günden güne fenalaşıyor. Size yazacağım layıhanın derhal hükmünü icra ettirmeye taahhüt ederseniz hemen yazarım. Valide Sultan, ben elimden geleni yaparım Paşa Hazretleri, dedi. Ama son sözü aslanım söyler. Mithat Paşa, peki öyleyse. Ben son bir kez yazayım, dedi. Tavsiye edeceğim şeyler çok basittir. Ben bunları 2 gün içinde size takdim ederim. Gerçekten de öyle oldu. Mithat Paşa önerilerini bir tezkereye döküp mabeyince Hamdi Paşa aracılığıyla Valide Sultan'a gönderdi. Mithat Paşa yolladığı raporda durumun neden çıkmaza zorlandığını madde madde belirttikten sonra şunları öneriyordu. Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün herkese özgürlük ve eşitlik tanınması, heyet-i vükelanın yetki ve sorumluluklarını belirtecek bir yasa çıkartılması, Mithat Paşa saraydan gelecek yanıtı sabırsızlıkla bekledi. Ama hiç ses çıkmadı. Sonunda gidip mabeyince Hamdi Paşa'yı gördü ve ne oldu dedi. Bizim rapor. Hamdi Paşa kızardı, bozardı. Vallahi Paşa Hazretleri, dedi. Galiba Valide Sultan bunları hünkara anlatamadı. Belki de cesaret edemedi. Çünkü o, aslanının üzüldüğünü hiç istemez. Sizin tavsiyeleriniz hep sultana ters düşecek şeylermiş. Öyleyse benden günah gitti. Çok iyi niyetle şunu belirtmek isterim. Böyle giderse bundan hem Valide Sultan'a hem de Abdülaziz'e çok büyük zararlar gelecektir. Bu konuşmanın ardından Mithat Paşa Valide Sultan'dan da bir tezkere aldı. Tezkere 2 satırdan oluşmuştu. Layihayı okudum. Beğendim. İnşallah icra olunur. Demek ki artık Abdülaziz'i tavsiyeyle, layihayla, tezkereyle yola getirme olanağı kalmamıştı. Bütün İstanbul padişah devrilecek söylentileriyle çalkalanıyordu. Sadrazamlığa getirilmiş olan Rüştü Paşa umutsuzdu. Harbiye Nazırlığına atanmış olan Hüseyin Avni Paşa da kimsenin Abdülaziz'e güveni kalmamıştı. Hünkâr her an her şeyi bozup yine Mahmud Nedim Paşa'yı iktidara getirebilirdi. Zaten böyle bir hava seziliyordu. Padişahın ne Rüştü Paşa'ya güveni vardı, ne Hüseyin Avni Paşa'ya, ne Mithat Paşa'ya, ne de Hayrullah Efendi'ye. Rüştü Paşa için bir gün şöyle bir laf etmişti. Benim ecdadım bu gibilerinin aklıyla davransaydı, Konya Ovası'nda koyun sürüleriyle göçebe çadırlarında yaşamaktan kurtulamazdık. Hayrullah Efendi'yi hiç sevmez. Rüştü Paşa'nın tavsiyesiyle kendisini Şeyhülislam'lığa getirdim. Allah vere de bir halt etmese, derdi. Padişah bir gün nazırları huzura kabul etti. Hiçbirini beğenmediği her halinden belliydi. Size, dedi. Halk istediği için göreve getirdim. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Abdülaziz bu öğrenci ayaklanmasından çok huzursuz olmuştu. Yeni nazırlara bir günde şöyle dedi. Orduyu güçlendirmek için yeni top, tüfek ve silah aldım. Şimdiye kadar eşi görülmemiş zırhlılar alarak donanmayı güçlendirdim. Öğrencileri bu kez affettim ama bir daha sokağa dökülecek olurlarsa düşman devletlere karşı kullanmak için aldığım silahla onlara karşı kullanırım. Padişahı devirme önerisi önce Hüseyin Avni Paşa'dan geldi. Onun Abdülaziz'e karşı sonsuz bir kini vardı. Şimdi ordu kendi elindeydi. Bahriye Nazım Kayserili Ahmet Paşa, Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa, Askeri Şura Başkanı Redif Paşa, hepsi onun has adamlarıydı. Rüştü Paşa Hüseyin Avni Paşa'yı destekliyordu. Sadrazam olduğu halde Yıldız'ı bir türlü Abdülaziz'le barışmamıştı. Padişahın böyle mütemadiyen istediği parayı bu yoklukta nereden bulup da vermeli, diyordu. Mithat Paşa, Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Şeyhülislam Hayrullah Efendi ve Kayserili Ahmet Paşa bir akşam bir araya geldiler. Durumu değerlendirdiler. Tek çare Abdülaziz'in tahttan indirilmesiydi. Başka çare yoktu. O tahtta kaldıkça hiçbir şeyi değiştirmek olanağı yoktu. Ama yerine kimi tahta çıkartacaklardı? Abdülaziz'den sonra Osmanlı hanedanının en yaşlı erkeği Murat Efendi'ydi. Padişahlık onun hakkıydı. Kuralları hiç bozmadan onu tahta çıkartmak gerekiyordu. Sordular, soruşturdular. Herkes Murat Efendi konusunda iyi konuşuyordu. Hem Alaturka, hem Alafranga müziğe meraklı. Piyano bilir, Arapça ve Fransızcadan anlar. İnce ruhlu, demokrat yapılı, liberal görüşlü ve asla diktatörlüğe yönelmeyecek bir kişi olduğu söyleniyordu. Amcası Abdülaziz'le birlikte Avrupa gezisine katılmış, Batı ülkelerindeki uygarlık düzeyini görmüş ve söylentilere göre Londra'da İngiliz veliahtıyla görüşmesi sonunda Mason olmuştu. Gittiği yerlerde mütevazı görünümü ve zarifliğiyle çok sempati toplamıştı. Olaylar sırasında 36 yaşındaydı. Abdülaziz'i tahttan indirmeye hazırlanan paşalar her şeyden önce Murat Efendi ile bir görüşme yapmaya karar verdiler. Bakalım kendisi tahta oturmak ister miydi? Bunun için Hüseyin Avni Paşa'yı görevlendirdiler. Önce o gidip Murat Efendi'nin havasını yoklayacaktı. Gitti. Baş başa konuştular. Hüseyin Avni Paşa Murat Efendi'nin dünden razı olduğunu gördü ama veliaht çok çekiniyordu. Ya amcası darbe girişimini duyar da hepsini tutuklatırsa, Murat Efendi'nin de başını uçuruverirlerdi. Murat Efendi annesi Şevkefize kadına danışmadan bir karar vermeyeceğini söyledi. Şevkefize kadın Abdülmecid'in ikinci kadınıydı. Abdülaziz tahta oturduğundan beri Pertevniyal Sultan'la büyük bir rekabet içindeydi. Şevkefize kadın, Valide Sultan'dan nefret ediyordu. Elinden gelse onu bir kaşık suda boğabilirdi. Oğlu Murat Efendi Hüseyin Avni Paşa'nın bu darbe girişimini annesine anlattığı zaman Şevkefize kadın, "Aman oğlum, bana bundan daha büyük müjde veremezdin," dedi. "İnşallah başarılı olurlar." Demek ki Pertevniyal'in sonu yaklaştı. Allah bu günleri bana gösterecekti elbette. Onun süründüğünü de göreceğim. Sen hiç korkma. Abdülaziz'in günleri sayılıdır artık. Tahtı sen oturacaksın. Murat Efendi validesinden bu desteği alınca hemen Hüseyin Avni Paşa'ya, kaderimizde ne yazılıysa o olsun. Hayırlısı, Allah hepimizi muvaffak etsin, diye yanıt verdi. Artık her şey hazırdı. Hüseyin Avni Paşa, Şehzade Murat Efendi'ye son bir kez bilgi verdi. İş kalıyordu fetvayı almaya. Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin boyun eğmekten başka yapacağı bir şey kalmamıştı. Padişahın tahttan indirilmesi yolunda hemen bir fetva yazdı. Hünkarın devrilmesi için bir neden gösterilmesi gerekiyordu. O da bulundu. Padişahın kendine çok para harcaması, din ve dünya işlerini yönetememesi, devletin mallarına ve millete zarar vermesi. Fetvaya göre padişah bilincini yitirmişti. Siyaset işlerinden anlamayan bir halife olduğu için tahttan indirilmesi gerekirdi. Fetva alındıktan sonra iş çok kolaylaşmış oldu. Zaten ordu darbecilerden yanaydı. Abdülaziz'i kurtaracak hiçbir güç kalmıyordu. Dolmabahçe Sarayı kuşatıldı. Abdülaziz ve bütün saray halkı Topkapı Sarayı'na götürüldü. Murat Efendi Süleyman Paşa, Çırağan Sarayı'ndan alarak Beyazıt'ta, şimdi üniversite olan Seraskerlik Dairesi'ne, yani Harbiye Nezaretine getirdi. Mithat Paşa Beyazıt'taki konağında kalıyordu. Sabahın erken saatlerinde telaşlı bir havada hazırlandığını gören Şehriban, "Paşam, bugün çok heyecanlı görünüyorsunuz. Yoksa ciddi bir şeyler mi oluyor?" diye sordu. "Paşa, merak etme Şehriban," dedi. "Şimdi anlatacak halde değilim. Ama çok önemli şeyler olacak. Gecikirsem telaşlanma. İyi haberlerle döneceğim inşallah." Şehriban kocasının bu davranışlarını artık biraz tanıyordu. Hiç konuşmadığı ve asık yüzlü olduğu zamanlar muhakkak tatsız bir şeyler olurdu. Genç kadın korkusunu gizleyemedi. "Ne olur paşam," dedi. "Kendinize dikkat edin. Tehlikeli işlere karışmayın artık. Bize hiçbir şey lazım değil. Hamdolsun kimse bizi huzursuz etmiyor." Paşa Şehriban'ı yanaklarından öptü. Omuzlarını ve sırtımı okşadı. "Haklısın Şehriban," dedi. "Her şey yolunda. Sen hiç merak etme." Araba kapıda bekliyordu. Konakla Seraskerlik Dairesi'nin arası 5 dakikalık yoldu. Ama paşa yine de arabasına bindi. Beyazıt Meydanı'nda askerler kimseyi seraskerliğin bahçesine sokmuyorlardı. Paşanın arabasını görünce kenara çekildiler. Serasker Hüseyin Avni Paşa yaverleriyle kapının önündeydi. Mithat Paşa ile kucaklaşıp öpüştüler. "Paşa, vaziyet nasıl?" "Bir aksilik yoktur inşallah," diye sordu. "Yok paşam, zannetmem ki bir aksilik olsun. Sadrazam Hazretleri nerede?" "İçeride. Hayrullah Efendi de geldi. Bekliyorlar." Mithat Paşa Seraskeri yalnız bırakarak birinci kata çıktı. Sadrazam Rüştü Paşa, Şeyhülislam Hayrullah Efendi birkaç albayla birlikte oradaydılar. "Bir aksilik çıkmamış. Haber aldığıma göre, hayır paşam, her şey iyi gidiyor. Sultan Aziz Topkapı Sarayı'na götürüldü. Ben kime ne ettim? Beni Sultan Selim'e çevirdiler," demiş. Ama hiç karşı koymamış. Nasıl karşı koyabilirdi ki? Aziz devri kapandı artık. Şükürler olsun. O sırada dışarıdan, "Padişahım, çok yaşa," sesleri duyuldu. Dernek ki Murat Efendi geliyordu. Hemen aşağı indiler. Süleyman Paşa, Murat Efendi'yi arabasına alıp getirmişti. Önce Hüseyin Avni Paşa kendisini karşıladı. El öptü ve kendisini hükümdar olarak tanıdığını bildirdi. Rüştü Paşa, Ahmet Paşa, Mithat Paşa, Redif Paşa ve Hayrullah Efendi de aynı şeyi yaptılar. Sırada başka paşalar ve albaylar vardı. Onlar da el öptüler. Askerler yine, "Padişahım çok yaşa, Allah seni başımızdan eksik etmesin," diye bağırdılar. Sonra Seraskerlik Dairesi'ndeki makam odasına çıkıldı. Murat Efendi'yi serasker koltuğuna oturttular. Öteki paşalar da makam masasının karşısında duran altın yaldızlı koltuklara oturdular. Murat Efendi heyecanını gizleyemiyor. Sesi ve parmaklan titriyordu. Kendine hiç güveni olmayan bir sesle, "Buyurun Vüzera Hazretleri, değerli kumandan paşalar," dedi. "Beni buraya getirdiniz. Sağ olun. Tahtımı her zaman size borçlu olacağım. Amcam Abdülaziz Han'a da hiçbir şey olsun istemem. Kendisine her zaman hürmetim olmuştur. Sağlığından endişe ederim. Bu hususta sizlere güveniyorum. Merak etmeyiniz hünkârım. Kendisine hürmete hiç kusur edilmeyecektir. Hele bir şu hadiseyi atlatalım. Aman! Memlekette bu yüzden bir kıyam çıkmaz inşallah. Hiç endişe etmeyin efendim. Hiçbir şey çıkmaz. Halk bugün değişikliği öğrenince bayram edecektir. görürüz inşallah. Mithat Paşa bu konuşmalara pek katılmıyor, susuyordu. Ama bu darbenin beyni oydu. Hepsi Mithat Paşa'nın neler düşündüğünü merak ediyordu. Sadrazam Rüştü Paşa yaşını başına almış. Ağırbaşlı, geleneklere bağlı bir yöneticiydi. Zaten darbe girişimi ondan gelmemiş. Ama o da Abdülaziz'e güvenemediği için ötekilere katılmıştı. Rejimin değiştirilmesinden yana değildi. Millete özgürlük verilmesiyle durumun daha da kötüye gidebileceği kanısındaydı. Ona göre güçlü bir yönetimle her şey düzelebilirdi. Meşrutiyetin gerekli olduğuna hiç inanmamıştı. Padişah değişikliği yeterli olacaktı. Abdülaziz'e de hiçbir kötülük gelsin istemiyordu. Hüseyin Avni Paşa'nın bütün derdi Abdülaziz'di. O devrildiğine göre artık her şey düzelebilirdi. Hayrullah Efendi ise bunların hiçbirini umursamıyordu. O Şeyhülislam olarak kalsın yeterdi. Mithat Paşa ise meşrutiyet rejimini savunuyordu. Abdülaziz'in devrilmesi bu işin ilk basamağıydı. Şimdi sıra geliyordu bir anayasanın hazırlanmasına ve bir parlamentonun kurulmasına. Sultan Murat, birkaç dakika süren sessizliği bozarak, "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu. Mithat Paşa, "İlk işimiz bir hattı hümayun hazırlamak olacak," dedi. Çünkü padişahların tahta çıktıkları zaman bir hattı hümayun okumaları geleneği vardı. Hattı hümayun hükümet programı niteliğindeydi. Padişahın tahta çıkmasına cülus deniyordu. Cülustan birkaç gün sonra da hattı hümayunun okunması gerekiyordu. Sultan Murat, "Hay, hay efendim," dedi. "Neleri ilan etmemi istersiniz?" Sadrazamın ve paşaların gözleri Mithat Paşa'ya çevrildi. Hiçbiri tek kelime söylemek istemedi. Mithat Paşa da, "Hünkârım," dedi. "Her şeyden önce sizin tahta çıkmanızın Allah'ın takdiri ve bütün halkımızın isteğiyle olduğunu belirtmek gerekir. Yani, açık konuşayım, sizi şurada bulunan 5-10 vezir ve sadrazam tahta çıkartmadı. Halk sizi istedi de ondan geldiniz. Demek doğru olur. Doğru mu ya? Sahiden halk mı beni istedi? Öyle demek daha doğru olur. Siz gücünüzü bizden değil, halktan almalısınız. Nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Demek ki, halk beni istemezse gideceğim. Elbette hünkârım. Bu işin bir mantığı var. Halk Sultan Aziz'i istemedi. Biz aracı olduk. Kendisini devirdik. Yarın, maazallah halk sizi de istemezse devirebilir. Ama Paşa Hazretleri, sizin bu buyurduklarınız demokrasi rejimlerinde olur. Halk başkanı seçer. İş başına getirir. Beğenmezse güven oyu vermez. Devirir. Monarşilerde öyle mi ya? Evet, ama hünkârım, biz halk istemiyor diye padişahı devirdik. Demek ki gücümüzü halktan alıyoruz. Halka dayanıyoruz. Sizin de halka dayanmanız gerekecek. Anladım efendim. Anladım. Hakkı âliniz var. Ben de demek ki gücümü halktan alacağım. Öyle olacak sultanım. Bu konuşmalar ne sadrazamın hoşuna gitti, ne de Hüseyin Avni Paşa'nın. Ama susmayı yeğlediler. Peki Paşa Hazretleri, başka ne diyeceğim bu hattı hümayunda arz edeyim hünkârım? Sadrazam, bütün vekiller ve üst düzeyde tüm yetkililer görevlerinde kalmışlardır, diyeceksiniz. Tamam efendim, tamam, onu da derim. Ama Sultan Aziz'le çalışmaya alışık olan bendeler de görevde mi kalacaklar? Hayır hünkârım. Mabeyinde elbette ki büyük değişiklik yapacağız. Örneğin Sadullah Paşa'yı sizin emrinize vereceğiz. Çok uygundur Paşa Hazretleri. Çok sevindim. Ama kimdir bu Sadullah Paşa? Kendisine güvenebilirsiniz hünkârım. Çok iyi Fransızca, Farsça ve Arapça bilir. Şurayı devlet başkanlığı yaptı. Son görevi de ticaret nazırlığıydı. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Genç Osmanlılardandır. Çok da iyi edebiyatçıdır. Tamam efendim. Tamam. Hiçbir itirazım yok. Adını duymuştum zaten. Peki, başka ne diyeceğim hattı hümayunda? Bugünkü bozukluğun yönetimdeki karmaşadan kaynaklandığını, bunun için köklü bir reforma gidilmesinin zaruri olduğunu söyleyeceksiniz. Çok doğru efendim. Ben de o fikirdeyim. Söylerim. Başka hünkârım, biliyorsunuz, saray masraflarıyla baş edilemiyor. Bütçe dışındaki harcamaların yasak olduğunu ilan edeceksiniz. Çok uygundur efendim. Ben de buna inanıyorum. Başka bir şey kaldı mı? Kaldı hünkârım. Politikamızın bütün devletlerle dostluk ilkesine dayandığını açıklayacaksınız. Hiç açıklamaz olur muyum? Bunlar hep benim düşüncelerime uygun şeyler. Bunları lütfen Paşa Hazretleri, siz kaleme alır mısınız? Memnuniyetle hünkârım. Yeni padişahla sadrazam ve darbeci paşaların hepsi anlaşmışlardı. 3 gün sonra Hatt-ı Hümayun okundu ve 93 gün sürecek olan Sultan Murat dönemi başladı. Mithat Paşa kesin devrimlerden yanaydı. Harbiye kumandanı Süleyman Paşa da kendisini destekliyor. Buna karşılık sadrazam Rüştü Paşa işleri ağırdan alıyordu. Bu durum karşısında Süleyman Paşa bir gün sadrazam karşısına dikilerek şöyle dedi. Paşa Hazretleri, saltanat değişikliğini istibdat yönetimini sürdürmek için yapmadık. Ne benim, ne de Mithat Paşa'nın Abdülaziz'e şahsi düşmanlığımız vardı. Ne de Murat Efendi'ye özel bir sempatimiz. Lütfen ne gerekiyorsa hemen onları yapalım. Yoksa çok geç olur. Sizin de başınızı yerler. Rüştü Paşa korktu. Aman kumandan Paşa Hazretleri, dedi. Hiddetlenmeyin öyle. Ne gerekiyorsa yapalım. Beyazıt'ta düzenlenen cülus töreninden sonra Sultan Murat ve nazırlar hep birlikte Dolmabahçe Sarayı'na geldiler. Orada da geleneksel bir takım törenler yapıldı. Akşam üzeri sadrazam ve nazırlar tam saraydan ayrılacaklardı ki Sultan Murat Mithat Paşa'ya, Paşa Hazretleri, dedi. Çok rica ederim, bu gece beni burada yalnız bırakmayın. Hepinizin burada kalmanızı istirham edeceğim. Mithat Paşa, hay hay, hünkâr hazretleri, dedi. Siz telaş etmeyin. Hepimiz burada kalacağız. Mithat Paşa hemen gidip sadrazam Rüştü Paşa'yı gördü. Öteki nazırları da çağırttı. Aman, dedi. Yeni padişahımız başına bir şeyler gelmesinden çok çekiniyor. Hepimiz bu gece burada kalalım. Konaklara haberler gönderildi. Gecelik entarileri getirtildi. Yataklar yapıldı ve bütün vezir vüzera geceyi Dolmabahçe Sarayı'nda geçirdiler. Hatta ertesi gün Sultan Murat yine çok ısrar etti. Hepsi sarayda yattılar. O gün yer yerinden oynadı. Abdülaziz'in devrilmesini duymayan kalmamıştı. Halk sokaklara döküldü. Dolmabahçe Sarayı'nın önlerine kadar gelenler bütün gün "Padişahım çok yaşa!" diye haykırdılar. O arada Abdülaziz bunalımlar geçirmiş ve sayısı 300'ü geçen yakınları ve hizmetindeki insanlarla Ortaköy'deki Feriye Sarayı'na taşınmıştı. 3 gün sonra da orada bileklerini keserek intihar etti. Buna herkesten çok üzülen Sultan Murat oldu. Amcasının intiharı karabasan gibi hiç aklından çıkmıyordu. Ya beni de devirirlerse, ya ben de intihar edersem diye saplantılara takıldı. Artık kendisinde ne rahat kalmıştı ne huzur. Kafası yalnız bu ölüm korkusuyla doluydu. Abdülaziz'den sonraki dönem gergin bir dönemdi. Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan'daki ayaklanmalar İstanbul'un huzurunu kaçırıyordu. Mithat Paşa her ne kadar devlet şurası başkanı idiyse de olaylara yön vermek zorunda kalıyordu. Ayaklanmaları bastırmak için asker gerekiyordu. Bu amaçla Mithat Paşa'nın başkanlığında bir komisyon kuruldu. Öğrencilerin içinden gönüllü olanlar toplanıp eğitildi ve bunlar savaş bölgelerine gönderildi. O sıralarda Müslümanlarla Müslüman olmayanlara eşitlik tanıyan bir yasanın hazırlıklarına girişildi. Müslüman olmayanlar da vatanseverlik duygularıyla bu olaylardan heyecan duymaya başladılar. Mithat Paşa Hristiyanlardan bir tabur gönüllü asker toplamaya kalktı. Onların sancaklarında ay yıldızın yanına bir salip eklendi. Böylece Osmanlı tarihinde ilk kez sancağında hilal ve salip taşıyan bir tabur oluşturulmuş oluyordu. Niş'teki Osmanlı birliklerine gönderilen bu Hristiyan askerler İslam askerlerinden geri kalmayacak özveri gösterdiler. Mithat Paşa Osmanlı Devleti'nin yalnız İslam'lığa dayanmadığını kanıtlamak istiyordu ve ufak bir deneyimle bunu başardı. Ama sonu gelmedi. O günlerde bir de Çerkez Hasan olayı yaşandı. Çerkez Hasan Abdülaziz'in üçüncü kadını Neşerek Hanım'ın kardeşiydi. Babası Kafkasya'dan göç edip Rumeli'ye yerleştirilmişti. Çerkez Hasan Harbiye'yi bitirdikten sonra Bağdat'a atandı. Gitmek istemedi. Bu yüzden de Hüseyin Avni Paşa'yı bir gün Göksu'da vurmaya kalktı. Arkadaşları güç bela engel oldular. Hüseyin Avni Paşa da Çerkez Hasan'ı tutuklattı. O nedenle Çerkez Hasan, Hüseyin Avni Paşa'ya düşman oldu. Çerkez Hasan hapiste çok kalmadı. Kız kardeşi Neşerek Hanım'ın aracılığıyla hapisten çıktı ve Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi'nin yaverliğine atandı. Abdülaziz devrilip de bütün yakınlarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkartılırken askerler Neşerek Hanım'a da çok kötü davrandılar. Kadın o günlerde hastaydı. Yatağından alıp sürüklediler. Üzerindeki şalı da çekip kendisini çırılçıplak bıraktılar. Çerkez Hasan bu olayı duydu ve darbecilerden öç almayı aklına koydu. Abdülaziz'in intihar etmesinden sonra da kafası büsbütün karıştı. Hüseyin Avni Paşa'yı mutlaka öldürmeye karar verdi ve Paşa'yı izlemeye başladı. Abdülaziz'in ölümünden 2 gün sonra bütün nazırların Beyazıt'ta Mithat Paşa'nın konağında toplanacaklarını haber aldı. Ceplerine 5 tabanca ve beline de 1 kasatura yerleştirerek yüzbaşı elbisesiyle konağa gitti. Kapıdaki nöbetçiler kendisinden hiç şüphe etmediler. Çok önemli bir haber getirdiğini söyleyerek toplantı salonuna girdi ve girer girmez Hüseyin Avni Paşa'nın üzerine yürüyerek "Davranma serasker!" diye bağırdı ve hemen tabancasını çekerek serasker'in kalbine doğru 2 el ateş etti. Kurşunlar paşanın karnına gelmişti. Paşa yere yuvarlandı. Nazırların içinde en yüreklisi Bahriye Nazım Kayserili Ahmet Paşa, Çerkez Hasan'ı yakalamaya kalktı. Ama katil bu kez de onu kolundan ve kulağından yaraladı. O sırada Hüseyin Avni Paşa yerden kalkmış dışarıya kaçıyordu. Çerkez Hasan 2 el daha ateş ederek paşayı öldürdü. Bu kez Mithat Paşa'nın hademesi Ahmet Ağa katili arkadan kollarıyla kıskıvrak yakalamaya kalktı. Çerkez Hasan'ın artık gözleri dönmüştü. "Ağa bırak beni!" diye haykırırken bir çırpınışta Ahmet Ağa'nın ellerinden kurtuldu ve cebinden çıkardığı başka bir silahla ağayı vurarak öldürdü. Bütün vezir vüzera tam bir panik halindeydiler. Mithat Paşa'nın üstünde silah yoktu. Katille boğuşacak güçte de değildi. Çerkez Hasan, Ahmet Ağa'yla boğuşurken Rüştü Paşa'yla Mithat Paşa kaçıp kurtuldular. Kapıdaki nöbetçi askerler bu sırada gürültüyü duyup salona girdiler. Çerkez Hasan, "Kaçın, yakarım!" diye haykırdı. Onlar da, "Teslim ol yüzbaşı, biz yakarız!" diye bağırırlarken Çerkez Hasan tabancasını onlara yönelterek ateş etti. 5 asker yere yuvarlandı. Biri de öldü. Hariciye Nazım Reşit Paşa korkudan bayılıp sandalyesinin üzerine yıkılmıştı. Çerkez Hasan salonda başka kimseyi göremeyince bu kez de onun üzerine çullandı ve silahını kafasına çevirerek ateş etti. Bu da yetmiyormuş gibi kamasını çekerek paşanın boğazını kesti. Sonra perdeleri tutuşturup konağı ateşe vermeye kalktı. Salonda hiç canlı insan kalmamıştı. Bu kez de bir elinde tabanca, bir elinde kamayla sofaya çıktı. Orada deniz yüzbaşısı Yaver Rüştü Bey'le karşılaştı. Ona da ateş etti ve öldürdü. O sırada başka askerler sofaya koşuştular. Uzun bir boğuşma sonunda katili yakaladılar. İçlerinden 4'ü de yaralandı. Toplantı salonu ve sofa savaş alanına dönmüştü. Olayının bilançosu 5 ölü ve 10 yaralıydı. O yılların en çılgın katili ertesi gün Beyazıt'ta şimdiki üniversitenin bahçesinde idam edildi. Çerkez Hasan olayı İstanbul'da büyük bir gerilim yarattı. Hükümetin en güçlü nazırlarından Hüseyin Avni Paşa ve Reşit Paşa ölmüş. Ahmet Paşa da ağır yaralar almıştı. 8 günlük hükümetin 3 üyesinin bir anda yok olması işleri çok güçleştirecekti. Bu olay Sultan Murat'ı da büyük bunalımlara sürükledi. Olaydan sonra, tahta çıkmasının 8. gününde padişahta delirme belirtileri görüldü. Durum bütün hanedana bildirildi. Herkes telaşa kapıldı. Ya sultan delirirse ne olurdu? Olay önceleri çok gizli tutuldu. Ama aradan günler geçiyor, Sultan Murat'ın aklı başına bir türlü gelmiyordu. Hastalık ilerliyor ve sultanın çılgınlıkları artık gizlenmez duruma geliyordu. Bir gün sarayın bahçesinde gezinirken kendisini havuza attı. Bu düpedüz çılgınlıktı. Yaverler suya atlayıp kendisini kurtardılar. Üstü başı perişan durumda sudan çıktı. Sonra yaverlere, "Neden beni suya attınız? Kastınız ne? Beni boğmak mı istiyorsunuz?" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra bunalım geçirdiğini anladı. Bu kez de sessiz sessiz ağladı. Kimseyle konuşmadı. Sultan Murat birçok nedenle huzursuzluk içindeydi. Her şeyden önce daha tahta çıkmadan kafasını yoran ve sinirlerini bozan çok şeyler vardı. Abdülaziz tahta kendisinden sonra oğlu Yusuf İzzettin Efendi'nin çıkması yolunda bazı girişimlerde bulunmuştu. Bunlar sonuçsuz kalmıştı ama o zamanlar Murat Efendi'nin kulağına kadar gelmiş ve veliaht bu yüzden bunalımlar geçirmişti. Abdülaziz'in intihar etmesi de Sultan Murat'ı çok kötü etkilemiş. "Acaba ben de bir gün intihar mı edeceğim?" diye sapıtmaya başlamıştı. Tahta oturduktan sonra çevresindeki vezirlerden, paşalardan ve nazırlardan da çok ürkmüş ve onların elinde kuklaya dönme olasılığı Sultan Murat'ın uykularını kaçırmıştı. Bu ruh bozukluğu içinde kendini biraz alkole verdi. Konya'ya öteden beri düşkündü. Şampanyayı da çok seviyordu. İçkiyi biraz fazla kaçırdığı zaman da hayal gücü hep kötü yönlerde çalışıyor. Herkesi kendine düşman sanıyor ve karabasanlar görüyordu. Sultan Murat tam bir denetim altındaydı. Ne var ki, Namık Kemal'le bile görüşmesine izin verilmemişti. Kendi başına hiçbir karar alamıyor. Önüne ne getirilirse onları imzalamakla yetiniyordu. Tek dostu annesi Şevkefsiz'e kadındı. Onu her gördüğü zaman, "Valide, bizim halimiz ne olacak?" diye soruyor. Annesi de, "Kötü oğlum, çok kötü. Bak, amcanı öldürdüler. Yarın belki de sıra sana gelir," diye zavallı oğlunu deliye döndürüyordu. Vezir, vüzera bu durumda ne yapacaklarını şaşırdılar. Padişah geleneksel cuma namazına çıkamaz oldu. Yine geleneksel kılıç kuşanma töreni de yapılamadı. Çevresindekiler padişahı hiç halkın karşısına çıkartmak istemiyorlardı. Padişaha sarayın kıdemli doktorlarından Japalyon adında biri bakıyordu. Tıp bilimiyle yıllardan beri hiç ilgisi olmayan bu doktor padişahın sırtına, kollarına sülük yapıştırıyor ve soğuk su banyoları yaptırıyordu. Çağını yüzyıllar önce yitirmiş bu bakım yöntemleriyle padişah büsbütün çılgına döndü. Halk da padişahın ne olduğunu merak ediyordu. Türlü söylentiler yayıldı. Yok padişah intihar etmişmiş, yok hapsedilmişmiş, yok bir cinayete kurban gitmişmiş. Mithat Paşa çok sıkılıyordu bu durumdan. Padişah ortalıkta görülmeyince herkes paşayı suçlu görüyordu. Durumu açıklığa kavuşturmak gerekiyordu. Viyana'dan bir sinir hastalıkları uzmanı getirtildi. Doktor sultanı muayene ettikten sonra, "Hastanın durumu ağır. Bu yollarla imkanı yok, iyileşemez," dedi. Sultanı Viyana'da bir kliniğe kapatmak gerekir. Ama bu nasıl olurdu? Padişah nasıl Viyana'da bir akıl hastanesine kapatılabilirdi? Kim yürütürdü devleti? Zaten paşalar duruma el koymuşlar. Devlet gemisini yürütüyorlardı ama yine de biçimsel olarak padişahın varlığı ve imzası gerekliydi. Sadrazam Mahmut Rüştü Paşa bu konuyu İngiliz Büyükelçisiyle konuşmaya karar verdi. Bakalım Büyükelçi ne diyecek ve neler önerecekti. Sadrazamın en büyük danışmanı İngiliz Büyükelçisiydi. "Büyükelçi, ben bu derecede nazik bir konuya karışmak istemem. İçinizden nasıl geliyorsa öyle yapın," diyerek kestirip attı. Ertesi gün de Veliaht Abdülhamit Efendi'nin bir yakını İngiliz Büyükelçisine giderek, "Ekselans," dedi. "Görüyorsunuz durum çok kötü. Devlet ortada yok. İşler yürümüyor. Siz bize yol gösterin de el birliğiyle bir şeyler yapıp imparatorluğu kurtaralım." "Büyükelçi, ben anlamam. Bu sizin kendi işiniz. Ne gerekiyorsa onu yapın. Biz uyarız," demekle yetindi. Ama kendisine bu soruyu yönelten kişi, "Ekselans," dedi. "Ben Veliaht Hamit Efendi'nin çok yakınıyım. O yarın tahta çıkarsa ülkeyi özgürlük ilkelerine göre yöneteceğini size iletmemi istedi." "Büyükelçi, ya," dedi. "Çok sevindim. Veliaht Hazretleri bugün söylediklerini inşallah yarın unutmaz." O sıralarda Mithat Paşa da bir nabız yoklamasına gerek duyuyordu. Veliaht Hamit Efendi'nin, annesi Perestu Hanım'ın Nişantaşı'ndaki konağında kaldığını öğrenince Veliaht'a bir haber ileterek kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Hamit Efendi bu görüşme isteğini sevinçle karşıladı. "Aa, tabii. Elbette. Gelsin görüşelim. Hiç karşılaşmadık. Kendisine çok saygım vardır. Memleketi amcam Abdülaziz'in istibdatından ve zulmünden kurtaran insanı nasıl sevmem. Hanedanımız bugün her şeyi ona borçludur," dedi. Mithat Paşa da kalkıp Nişantaşı'ndaki konağa kendisini ziyarete gitti. Hamit Efendi o zaman 33 yaşında genç ve deneyimsiz bir veliahttı. Ama çok kurnazdı. Zarafet kurallarını ve söz söylemesini iyi bilirdi. "Buyurun Paşa Hazretleri," diye Mithat Paşa'yı karşıladı. "Ben yıllardan beri sizi çok iyi izliyordum. Hanedanımıza yararlı olmak için çok büyük fedakarlıklara katlandınız. İyi ki bugün devleti yönetenlerin arasındasınız. Yoksa bu devlet batardı. Siz kurtardınız. Söyleyin size yardımcı olmak için neler yapabilirim?" "Veliaht Hazretleri, sizin de duymuş olduğunuzu sanıyorum. Zat-ı Şahane'nin sağlık durumu maalesef çok kötü. Viyana'dan getirdiğimiz ruh hastalıkları mütehassısı da hiç ferahlatıcı şeyler söylemedi. Bu durumda saltanat değişikliği zaruri görünüyor. Zat-ı Âlinizi tahta çıkartmamız acil bir hal alıyor. Çok üzüldüm Paşa Hazretleri. Zat-ı Şahane'ye büyük sevgim ve hürmetim vardır. Böyle bir hastalığa yakalanmasını hiç istemezdim. Ama ne yapalım? Kader. Elimizden ne gelir?" "Evet. Veliaht Hazretleri, iyileşme umudu kalmadığına göre başka yollar düşünmek zorundayız." "Evet Paşa Hazretleri, siz öyle uygun görmüşseniz başka çare yok demektir. Yalnız şu var, bazı şeyleri şimdiden açık açık sizinle konuşmak zorundayım." "Buyurun efendim, konuşalım. Amcanız merhum Abdülaziz Han'ın neden tahttan indirildiğini biliyorsunuz." "Tabii efendim, elbette. Rahmetli hünkâr hiçbir kurala uymadan, dilediği gibi kararlar veren ve onları kafasının dikine uygulayan bir hükümdardı." "Öyleydi Paşa Hazretleri, halktaki galeyanı biliyorsunuz. Medrese öğrencileri sokaklara döküldüler. Biz de baktık ki devlet batıyor. Müdahale etmek zorunda kaldık." "Çok iyi ettiniz Paşa Hazretleri, ama daha önce gidip Murat Efendi ile görüştük. Kendisine bu işlerin böyle yürüyemeyeceğini ve bir hukuk rejiminin kurulması gerektiğini anlattık. O da anlayış gösterdi ve her şeyin bir yasaya bağlanmasını kabul etti. Ama zavallının sağlığı buna el vermedi. Ne kadar yazık. Şimdi biz sizden de bu anlayışı bekliyoruz." "Elbette Paşa Hazretleri, bu halk artık olgunlaşmıştır. Ona ters düşecek bir yönetim uygulanamaz. Halkın sesini duyabilmesi için de bir meclisin toplanması gerekir. Biliyorsunuz, bütün Avrupa ülkelerinde böyle meclisler var. Devletin alacağı bütün kararlar önce oralarda görüşülüyor. Hükümdar da halka ve meclise ters düşecek keyfi kararlar alamıyor." "Ne kadar doğru efendim. Böylece hükümdarla halk arasında çok sıkı bir bağ kurulmuş oluyor. Halk da yönetime katılmış oluyor. Çok güzel, Paşa Hazretleri, çok güzel. Böyle bir yönetim bize de nasip olur inşallah." "Veliaht Hazretleri, siz temelde böyle bir rejimin ilkelerini kabul ediyorsanız sorun yok. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun bundan böyle meşrutiyet rejimiyle yönetileceğini ilan edersiniz. Cülus töreninin ardından okuyacağınız Hatt-ı Hümayun'da da bütün bu hususlar belirtilir. Bunun için bir kanunu esasinin hazırlanacağını ve bir meclis-i mebusanın toplanacağını açıklarsınız. Elbette Paşa Hazretleri, bunlar benim için şeref olur. Tamam öyleyse Veliaht Hazretleri, ben vezir vüzera ile konuşayım. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Sağ olun Paşa Hazretleri, Osmanlı Devleti'ni siz kurtaracaksınız. Allah muvaffak etsin. Yalnız müsaade ederseniz şunu da hatırlatmak isterim. Sultan Murat sağlığı nedeniyle tahttan indirilecek. Ama yarın, bir de bakarız iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş. O zaman, sen bir kez çıldırdın, artık ne yapsan nafile, tahtını yitirdin, diyemeyiz ki. Bu hiç doğru olmaz. O zaman kendisini yine hükümdarlık görevini sürdürmesi için tahta davet ederiz. Siz de o zaman buna hiç karşı koymadan tahtı sahibine iade edersiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın Paşa Hazretleri. Ne demek? Elbette, hele bir iyileşsin. Ben tahtımdan feragat eder ve her şeyi kendisine bırakırım. Çok sevindim Veliaht Hazretleri. Anlayış göstermekle işimizi kolaylaştırmış oldunuz. Ne demek efendim? Ne demek? Haddime mi düşmüş? Vedalaştılar. Abdülhamit Efendi hemen annesi Perestu kadının dairesine koştu. Valideciğim, dedi. Müjde. Valide sultan oluyorsunuz. Gerçekte Perestu kadın onun öz annesi değildi. Öz annesi Tirmüjgan kadın Abdülmecid'in ikinci kadınıydı. Çerkezlerin Uduh kabilesindendi. Evliliğinin üçüncü yılında Abdülhamit'i doğurdu. Ondan 6 yıl sonra da genç yaşında öldü. O ölünce Abdülmecid'in dördüncü kadını Perestu kadın çocuğa sahip çıktı. O da Çerkezlerin Uduh kabilesindendi. Ufak tefek, narin, mavi gözlü, sam saçlı bir kadındı. Abdülhamit'i o büyüttü. O da kendisini hep valide bildi. Tabii bu durumda ilk müjde verilecek kişi Perestu kadındı. Bana ne müjdesi verecekmişsin bakayım. Ben nasıl valide sultan oluyormuşum, diye sordu. Valideciğim, az önce Mithat Paşa ile konuştuk. Sultan Murat'ın iyileşmeyeceği anlaşılmış. Tahta ben çıkıyorum. Perestu kadın fazla bir sevinç belirtisi gösteremedi. Hayırlı olsun oğlum, dedi. İnşallah yine kötü bir şeyler olmaz. Bu işler çok karışık. Yarın senin de başına bir felaket gelir diye korkarım. Hiç endişe etmeyiniz valideciğim. Ben işimi onlardan iyi bilirim. Ertesi gün, yani 31 Ağustos 1876 günü heyet-i bükela, ulema, devletin ileri gelen vezirleri ve ümera Topkapı Sarayı'nda kubbe altında toplandılar. Sadrazam Rüştü Paşa yaşlı gözlerle toplantıyı açarak, "Ey heyet-i bükela ve muhterem hazirun," dedi. Bugün tarihi bir karar vermek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Ne acıdır ki, 92 gün önce büyük umutlarla tahta oturttuğumuz Sultan Murat Han sağlığı nedeniyle görevlerini yapamaz duruma geldi. Bu hastalığın tedavisi için çok uğraştık. Dışarıdan hekimler getirdik. Çare yok dediler. Şeriatın emrettiği süreyi de bekledik. Olmadı. Yüce devletimizin başını boş bırakamayız. Bu durumda çok acele bir karar almak zorunda bulunuyoruz. Bu devlet padişahsız yönetilemez. Tahta çıkmayı hak eden kişi de Abdülhamit Efendi'dir. İtirazınız var mı? Şeyhülislam Hayrullah Efendi başta olmak üzere bütün hepsi. Hiçbir itirazımız yoktur, dediler. Bunun üzerine önceden hazırlanmış fetva okundu. Fetvada Müslümanların imamı cinnet getirir ve imamlık görevini yapamazsa makamı münhal olur mu? El cevap Allahu Alem, olur, deniyordu. Bu fetva o sıralarda Topkapı Sarayı'nın Hırkayı Şerif dairesinde beklemekte olan Abdülhamit Efendi'ye bildirildi. Bütün senaryo önceden hazırlanmıştı zaten. Sarayın Babüssade denilen kapısı önünde bir taht kurulmuştu. Yeni padişah bu tahta çıkıp oturdu. Bütün vezir, vüzera, Ulema ve ümera gelip kendisine biat ettiler. Sultan Murat'ın 93 günlük saltanatı böylece sona eriyor. Ve Abdülhamit'in 33 yıl sürecek olan istibdat dönemi başlamış oluyordu.